Ayrım 10, Miral, Rula Cebril, sayfa 125. 6. Miral kendisinden bir yaş küçük sınıf arkadaşı Emel ile arkadaşı oldu. Ilık bahar akşamlarında paylaştıkları salt mum ışığı ve pencereden sızan soluk ay ışığıyla aydınlanan odada ikisi uzun sohbetler yapardı. Miral'in aksine Emel siyasetle ilgilenmiyordu ve ailesinin köylü kültürüne saplanmıştı. Zeki ve duyarlı bir kız olduğundan arkadaşının huzursuzluğunu dengeleyebilen tek kişiydi. Kendisinin de okulda bir kız kardeşi olan Emel, yaz saatlerini eve gitmekten, yani okul arkadaşlarından ve dar el tüfenin sakin havasına uzaklaşıp ailesinin tarlalarında çalışmaktan pek hoşlanmıyordu. Emel, Ramallah yakınında bir Filistin köyünde doğmuş ve kendisine Arapça Ümit adı verilmişti. O 6 yaşındayken babası öldü ve annesi yeniden evlendi. İkinci koca köyün yanında birçok tarlanın sahibiydi ve bunları ekip biçiyordu. Aile epey varlıklı olduğu halde Emel'in ebeveynleri ürünleri ve koyunlarını daha fazla zaman ayırabilmek için Hint'ten kızlarıyla ilgilenmesini istemişti. Hint kabul etmişti. Kızları severdi. Her yaz başında Emel'in annesi kızlarını dar el tüfelden almaya gelir ve okulun ilk günde gecikmeksizin geri getirir, Hind'e destekler için bir çek ve hediye olarak bir sepet meyve ve sebze verir. Bir yıl yaz tatilinden döndüğünde Emel aniden içine kapanmıştı. Miral tekrar aynı odayı paylaşacaklarını söylemeye koşmuş, ardından Eylül başındaki doğum günü için Hayfa'dan aldığı tişörtü vermişti. Tişörtün üzerinde "Kederi unut, mutlu ol" yazıyordu. Emel, Miral'e bakmaksızın zoraki bir teşekkür etmiş, ardından odalarına giderek yatağa girmişti. Miral, arkadaşının bir şey sakladığını hissetmişti fakat ne kadar ısrar ederse etsin, Emel sorunun ne olduğunu söylemiyordu. Emel'in tüm neşesi kaybolmuştu. Öğretmenleri derslerdeki performansının düştüğünü gördü. Sınıfta çoğunlukla uyukluyor, yemeğine hemen hiç dokunmuyor ve banyoda çok zaman geçiriyordu. Durumdan haberdar edilen Hint, aynı zamanda kuzeni olan okul doktoru Emir'in Emel'i muayene etmesine karar verdi. Emel, revir kafasında göründüğünde, Emir kendi gerginliğini gizlemeye çalışırken, kızı rahatlatma çabasıyla kocaman bir tebessümle karşıladı. Kendisine iletilen belirtiler şüpheye fazla yer bırakmıyordu. Testler kızın hamile olduğunu doğruladı. Sorgulandığını Emel, bir oğlanla tanıştığını fakat adını asla veremeyeceğini söyledi. Ardından kendini mutlak sessizliğe gömdü. Hayatının en güç kararlarından biriyle yüzleşmesine neden olacağını bilincinde Emir Hind'in kapısını çalmaya gitti. Bu arada Hind bir saatten fazladır asabiyetle odasını adımlıyor, sık sık pencerede durarak dışarıda oyun oynayan bir grup küçük kızı izliyordu. "O daha bir çocuk!" diye haykırdı kapıyı açan Emir. Kuzenin çatık kaşları Hind'in en kötü durum kehanetinin gerçek olduğunu anlamasına yetmişti. Kuzeni bir kelime daha eklemeden Hind bağırmaya başladı. "Kim? Kim?" Emir onu hiç böyle öfkeli görmemişti. Cevap vermeden önce deri koltuklardan birine oturdu. "Bana ayrıntı vermiyor," dedi ciddi bir ses tonuyla. Kelimeleri ağzından güçlükle çıkarmışçasına yavaş yavaş söylüyordu. Belirsiz biçimde bir oğlandan bahsetti fakat adını veya başka bir şey söylemedi. Hint diğer koltuğa çökerek sordu. "Kaç aylık?" "2. Hala zamanımız var. Yapmak istediğin buysa." Bu arada gözleri ağlamaktan şişmiş olan Emel odasına dönmüştü. Güneşin tepesinde olmasına karşın soyunup yattı. Tek istediği uyumaktı. Uyumak ve düşünmemek. Mustafa'nın anısı aklından çıkmıyordu. Tüm anılar arasında en güzeli onunla karşılaştığı gündü. Tarlalarda çalışmaktan dönüyordu. Başının üzerinde büyük bir sepet dolusu patlıcan taşıyordu. Son birkaç ayda vücudu daha olgunlaşmamış olsa da şekle girmeye başlamıştı. Çocukluğun keskin hatları yavaş yavaş yuvarlaklaşıyordu. Güneş batıyordu fakat hala boğucuydu. Ramallah etrafındaki tepelerin yoğun yeşili saman sarısına dönüyor ve her geçen gün manzara biraz daha çoraklaşıyordu. Emel yolda bir virajı döndüğünde köyü göründü. Bulunduğu yerden tepenin üzerine tehlikeli bir biçimde kondurulmuş, her an kayacak gibi görünüyordu. Köy ıssız gibiydi, tek hayat belirtisi beyaz evlerin bacalarından yükselen dumandı. Bir dakika dinlenmek için durdu. Hava durgun ve sıcaktı. Ter siyah saçlarını alnına yapıştırıyordu. Emel yaklaşan bir motor sesi duydu. Önce zar zor duyulan, ardından giderek artan bir uğultu. Mobilete binmiş bir oğlan tepenin biraz aşağısında bir virajı döndü. Oldukça yavaş ilerliyor, yoldaki taş deliklerden kaçınmak için ustalıkla zikzaklar çiziyor, ardından koyu bir toz bırakıyordu. Birkaç metre ötesinde yavaşlayarak durdu, şapka takmış ve yağ lekeli bir tişört giyiyordu. Gülümsediğinde iki sıra bembeyaz dişleri ortaya çıktı. Emel onu Simayen tanıyordu, adı Mustafa'ydı, köy tamircisinin oğluydu, kendisinden 2-3 yaş büyük bir delikanlıydı. "Seni götürmemi ister misin? Köye gidiyorum," dedi gülümsemesi hiç kaybolmadan. Güneşten yorulmuş ve çocuğun iri tebessümünden cesaret alan Emel, daveti kabul etmekte bir zarar görmedi ve onaylayarak başını eğdi. Mustafa sepeti araca bağlayarak tekrar çalıştırdı. Emel oğlanın arkasına oturdu. Birkaç metre sonra düşünmek için kollarını onun beline doladı. Emel aniden sıcağı ve yorgunluğunu unuttu ve yolun daha uzun olduğunu diledi. Mustafa kızın kollarını bedeninde ve ağırlığın hafifçe sırtına yaslandığını hissettiğinde daha önce tatmadığı bir zevk duygusu içinden geçti. Takip eden günlerde annesi ve üvey babası çoğunlukla işe gitmeye isteksiz olan Emel'in yüzünde tebessümle erkenden tarlalara gidişini şaşkınlıkla izlediler. Her öğleden sonra Mustafa babasının dükkanından ihtiyaç duyulan bir yedek parçayı almak için Ramallah'ı gitmeyi öneriyordu. Bir randevu bile ayarlamadan iki genç her günün sonunda aynı virajda buluşmaya başlamıştı. Bir gün Mustafa erken geldi. Mobiletini şarampole park ederek Emel'in ailesinin tarlasına giden yokuştan inmeye başladı. Hafif bir rüzgarın uzun saçlarını karıştırdığı kızı yoğun biçimde üzüm toplarken gördü. Çalışırken çoğunlukla saçlarını kırmızı bir mendille bağladığını biliyordu fakat onu almaya her gelişinde saçını çözerek omuzlarına düşürdüğünü fark etmişti. Ondan mendil olsun olmasın hoşlanıyordu. Fakat o gün alnında ve muhtemelen giydiği tişörtün içinden güçlükle ayırt edebildiği göğüslerin arasındaki çukurda ter damlarıyla gördüğünde kalbi daha hızlı çarptı. Kızın sırtı ona dönükken yavaşça gürültü kop yapmadan ona doğru yaklaştı ve sağ kolunu bir ot sapı ile gıdıkladı. Emel hızla döndü ve Mustafa'yı görünce şaşırdı. Kıza daha da yaklaştı. Az sonra birkaç santimetre öteden birbirlerinin gözlerine bakıyorlardı. Aniden Mustafa onu kucakladı ve Emel'in kolları doğal bir şekilde oğlanın beline dolandı. Mustafa şehre girmeden önce yolun son kısmını son hızla alırken hissettiği gibi şakaklarının attığını hissetti. Çıplak bedenleri bir ağaç gölgesinde birleşti. Bu deneyim birbirleri için hissettikleri çekime yeni bir anlam kazandırmıştı. Mobilete dönerken Mustafa iki incir koparıp birini Emel'e ikram ederken yüzünü daha iyi bakabilmek için bir buktesini kulağın arkasına sıkıştırdı. Kız meyvenin tatlı kırmızı etini yerken yavaşladı ve oğlana baktı. Eve giderlerken ikisi de konuşmadı. Emel Mustafa'nın göğsünü öyle sıkıyordu ki oğlan motosikletin kontrolünü sağlamakta güçlük çekiyordu. Her zamanki gibi hoşça kal deyip el sallayarak birbirlerine veda ettiler. Fakat gözleri hala bir öpücükle birleşmişti. Ertesi akşam Emel yol kenarındaki alçak duvarda oturarak bir saatten fazla boş yere bekledi. Gözleri aşağıdaki yola dikilmiş, Mustafa'nın her an virajı almasını umuyordu. Sadece çekirgelerin cırıltılarının bozduğu sessizlikte, çok uzaktayken bile tanımayı öğrendiği motor uğultusunu duyma umuduyla dikkatle dinliyordu. Güneş tepenin ardında tamamen kaybolduğunda Emel üzüm dolu sepetini alarak karanlıkta köye doğru yola çıktı. Yanaklarından yaşlar akıyordu. Okulda daha büyük kızların istediklerini aldıktan sonra kaybolan oğlanlar hakkında bu tür öyküler anlattıklarını duymuştu. Kendisi ve Mustafa fazla konuşmamış olsa da onun böyle birisi olacağını hayal edemiyordu. Dümdüz ileri bakmaya çalışarak tamircinin dükkanına gitti ve Mustafa'yı nerede bulabileceğini sordu. Mustafa'nın babası ellerindeki yağı silerek dışarı çıktı. "Bu akşam seni eve bırakmadı mı?" diye sordu tereddütle gülümseyerek. "Bu sabah Ramallah'a gitti ve henüz dönmedi. Seninle beraber olduğunu sanmıştım." Emel'in taşıdığı sepet yere düştü ve üzümler toz yola saçıldı. Mustafa öğleden önce Ramallah'a varmıştı. Köyle şehir arasındaki 10 kilometre hızla aşmıştı. Son bayırda öylesine hızlanmıştı ki şapkası başından uçmuş ve dönüp almak zorunda kalmıştı. İstediği boruyu babasına ne kadar çabuk götürürse Emel'e o kadar çabuk gidebilirdi. Fakat malzeme dükkanı kapalıydı, bir gösteri vardı ve tüm dükkanların kepenkleri inikti. Beklemek zorunda olduğundan bir tezgaha giderek portakal suyu ısmarlamıştı. Yarım saat geçip dükkana kimse gelmediğinde şehir merkezine yürümeye karar verdi. Uzaktan silah sesleri ve göstericilerin çığlıklarını duydu. Aralarında malzeme dükkanında çalışan çocuğu da bulacağından emindi. Zira çocuk Ramallah'taki direniş liderlerinden biriydi. Mustafa asla bir gösteriye katılmamıştı. Köyünde hiç gösteri düzenlenmemişti ve motor onarmayı taş atmaya yeğliyordu. Ana caddeye çıkan dar bir yoldan yürüdü. Göz yaşartıcı gaz gözlerini yakıyordu ve nefes giderek tıkanırken sağ tarafına baktığında 100 metre ötede bazıları çok genç olan bir grup oğlan gördü. Ellerini taşlarla yavaşça geri çekilen grubun arasında Mustafa malzeme dükkanındaki çocuğu gördü. Hareketleri kendinden emin, çevikti. Ağız ve burnunu mendille örtmüştü. Mustafa ona el salladı. Fakat delikanlı duman bulutu ile çevrelendiğinden onu görmedi. Mustafa bir an yapılacak en iyi şeyin boş verip meyve suyu tezgahına dönmek ve gösterinin bitmesini beklemek olduğunu düşündü. Fakat Emel'i görememe düşüncesi dayanılmazdı ve arkadaşından tek istediği malzeme dükkanının anahtarıydı. Mustafa istediği parçayı alacak ve ertesi sabah erken anahtarlar ve borcu olan parayla Ramallah'a dönecekti. Mustafa hala kendisini görmemiş olan saçlı çocuğa baktı. Geri dönemeyecek kadar yakın olduğunu düşündü. Oğlana doğru yürümeye başladı. İlerlerken binaların duvarlarına tutunmaya dikkat ediyordu. Hava nefes alınamaz hale gelmiş ve kat edilecek mesafe muazzam görünüyordu. Dar bir yan sokak görüp buraya dönmeye karar verdi. Fakat bir göz yaşartıcı gaz kutusu yanından hızla geçerek arkasındaki kepenge çarptı. İçinde bulunduğu tehlikenin aniden farkına vararak korkuyla felce uğramış halde durdu. Birkaç saniye sonra göremez oldu, nefes alması güçleşti. Askerler yaklaşmıştı. Oğlanlar teker teker onlara yaklaşıyor, taş veya molotof kokteyli atıyor ve başladıkları noktaya koşuyorlardı. 10 metreden az mesafede, duman ve tozun arasında malzeme dükkanındaki çocuğu tekrar gördü. Tüm o hırıltı ve öksürükler arasındaki sokağı aşmaya kararlı olan Mustafa koşmaya başladı. Fakat birkaç metre gitmişti ki kürek kemiklerinin arasına saplanan bir gaz kutusuyla yere yığıldı. Ağzından kanlar boşalarak yolun tozuna karıştı. İki oğlan ona doğru koştu, beceriksizce kutuyu çıkardı ve 50 metre kadar ayaklarından sürüklediler. Diğer yaralılarla beraber yüklendiği bir araba kalabalığın haykırışları arasında lastiklerini bağırtarak hızla uzaklaştı. İlk yardım merkezine ulaştığında çoktan ölmüştü. Onu taşıyan otobülün koltuğu kanıyla sırılsıklandı. Doktorlar onu geri getiren oğlanlara göz yaşartıcı gaz kutusunu çıkarmasalardı bu kadar kan kaybetmeyeceğini ve belki de kurtarılabileceğini söyledi. Ertesi gün Mustafa bir kefene sarıldı ve birisi onun cansız bedeninin üzerine Filistin bayrağı örttü. Cenaze alayı köyü baştan başa geçti. Ramallah'tan da birçok katılımcı vardı. Kalabalık alkışlarla Mustafa'yı bir kahraman olarak onurlandırdı. Malzeme dükkanındaki oğlan tabutu Mustafa'nın akrabalarıyla beraber taşımak istedi ve ölen çocuğa saygı amacıyla havaya birkaç el ateş etti. Gözlerini yerden ayıracak güç bulamayan Emel, başından sonuna kadar alayla beraber yürüdü. Ertesi gün yataktan çıkmak istemedi fakat olanlardan haberi olmayan ebeveynleri her zamanki gibi onu tarlaya gönderdiler. Meyve ve sebzeler her gün toplanmalı dediler. Yarına kadar bekleyemezsin. Böylece tarlaya giderek bütün gün çalıştı fakat Mustafa'yı düşünmemesi imkansızdı. Tarlada yalnız oluşundan yararlanarak durmaksızın ağladı. Günün sonunda mendili başından çıkardı, saçını açtı ve yolun virajından uzak olmayan her zamanki duvarda oturdu. Karanlık ufuk çizgisini tepelerden ayırt etmeyi imkansızlaştırana kadar bekledi. Ancak o zaman Mustafa'nın gerçekten gittiğini kabul etti. Yaz tatili sona erip Emel Kudüs'e döndüğünde hayatı eskisi gibi olamayacaktı. Olanlar hakkında kimseyle konuşamıyordu. En iyi arkadaşıyla Miral ile bile. Her şeyi unutmak istiyordu. Diğer zamanlarda ise yatağa giriyor, örtülerin altına saklanıyor. Açık gözlerle en küçük ayrıntıya kadar her şeyi hatırlamaya çalışıyordu. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceğine, yaşananların kendi sırrı olarak kalacağına kendi kendine yemin etmişti. Uykusuz geçen öğle sonlarında sık sık Miral'in saçını okşayan elini hissediyordu. Emel uyur gibi yapar, bir süre sonra arkadaşı kalkıp perdeleri kapatır ve sessizce odadan çıkardı. Emel onunla konuşmak, ona anlatabilmek ister fakat yapamazdı. Emir ofisinden çıktıktan sonra Hint yardımcılarından birini Emel'in annesini alıp Dar el Tifel'e getirmeye gönderdi. Kaybedecek bir dakika bile yoktu. Birbirlerinden tamamen farklı bu iki kadın arasındaki görüşme Hind'in hayatının en zor dönemlerinden biri oldu. İkisi de diğerinden pek hoşlanmıyordu. Emel'in annesi Hind'e saygı duyuyor fakat her yıl yatılı okul ve öğrenim ücretlerini ödüyor olmanın kendisini eğitim dönemi boyunca kızları hakkında endişelenmekten muaf tuttuğunu düşünüyordu. Şimdi Dar el Tifel'e çağrılmış ve en az bir günlük çalışmadan olmuştu. Hind kendi hesabına kadının ekonomik açıdan kurtulmak için kızlarını yetimhaneye kaydettirdiğinden emindi. Evde kalsalardı onlarla ilgilenmek zorunda kalacaktı. Hind lafı dolandırmadan konuşmaya başladı. Kızınız bu yaz bir oğlanla ilişki kurmuş ve şimdi hamile. Karşısında oturan kadının gözlerini ve güneş yanığı yüzünü inceledi. Bu imkansız, o daha bir çocuk, bir hata olmalı. Hanımefendi, durumunu doğrulmak için gerekli her şeyi yaptık ve ne yazık ki bir yanlışlık yok. Oğlanın kim olabileceği hakkında fikriniz var mı? Şimdi düşünüyorum da bu yaz garip davranıyordu. Sanki şey mutlu gibiydi. İşte bu mutlu bir şey daha ekleyecek gibi oldu. Fakat ağzı yarı açık halde sustu ve sonra bilmiyorum aniden mutsuzlaştı. Tarlara gitmek istemez oldu ve çarşafların altına saklanıp ağlıyordu. Siz de bu ani üzüntüsünün nedenini sormadınız mı? Bakın, kızımın ruh halindeki değişiklikler beni ilgilendirmez. İşim ve diğer kızım gibi düşünecek bir sürü şey var. Kocamı saymıyorum bile. Hint gerginleşti fakat kendini sakin kalmaya zorladı. Diğer bir deyişle bir şey fark etmediniz. Emel'in arkadaşlık ettiği biri olan yoktu mesela. Hayır. Fakat illa bilmek istiyorsanız birisi bana tarlalardan eve bir motosikletin arkasında döndüğünü, gördüğünü söylemişti. Sürücü köyden biri olandı, belki odur. Fakat ona sorma imkanımız yok elbette. Neden diye sordu Hint. Kadının tavrını son derece şaşırmış ve kırılmış olarak. Çünkü öldü. Bir gösteriye gitti ve kendini öldürttü. Kendi işlerine bakmayanların sonu budur. Anlıyorum. Şimdi kızınızla ilgili olarak biz... Ben hiçbir şey yapmak zorunda değilim Sayın Bayan. O kızı bir daha asla görmek istemiyorum. Şerefimizi lekeledi diye haykırdı ve ayağa fırlayan Emel'in annesi. Hint bu çelişkili duruma artık dayanamadı. Ayağa kalkarak kendisine bir bardak su koydu. Güzel dedi. O halde kürtaja izin veren bu belgeyi imzalamakta güçlük çekmezsiniz. Anne omuz silkeyerek belirsiz bir el yazısıyla kağıdı imzaladı. Ve şimdi lütfen gidin. Sizi bir daha görmek istemiyorum, dedi Hint. Kadına elinden geldiğince metanetle hitap ederek. Emel'in annesi gözlerinde yakarışa benzer bir şeyle müdüreye baktı. Anlamaya çalışın dedi. Onun gibi biri için saygınlığımı yok etmek istemiyorum. Ve oğlan öldüyse küçük bir köyde yaşıyoruz ve... Bir çocuk diye sözünü kesti Hint. Kız hala bir çocuk. Ne yaptığını farkında bile değil. Ve siz de onu cezalandırmak ve şimdi de her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğu şefkati ondan esirgemek istiyorsunuz. Bu affedilemez. Onun geleceği düşünülmeli. Şimdi lütfen gidin ve önümüzdeki yaz Emel için gelmeye zahmet etmeyin. Böylece kadın kızını kaderine terk etti ve Hint Emel'in kürtaj olması gerektiğine karar verdi. Bu öncelikle kolay bir tercih değildi ve okul konseyinin bazı üyelerine karşı çıktığı için daha da güçleşmişti. Nihayet Hint kendi iradesini dayatmayı başardı ve konunun bir sır olarak sıkıca korunmasını emretti. Kızın saygınlığı bize bağlı. Olanları başka kimse bilmemeli. Bunun benim için de acı verici bir karar olduğuna inanın fakat başka şansımız yok, dedi toplantının sonunda. Miral ertesi sabah uyandığında Emel'in çoktan kalktığını, ufak bir valize giysileri koyduğunu gördü. Hint odaya girerek, "Hazır mısın Emel? Araba avluda seni bekliyor," dedi. Miral otomobilin araba yolundan yavaşça kayboluşunu izledi. Arkadaşı doktor Emil'le beraber aracın içindeydi. Emel birkaç gün sonra okula döndü. Yüzü çökmüş, gözlerinin feri sönmüştü. Önceki kaygısızlığı geri gelmemişti. Arkadaşın iyi olmadığı için bir kliniğe gittiğini öğrenmiş olan Miral, Emel'in sık sık elini midesine götürdüğünü görüyordu. Bir gün neden kliniğe gittiğini ve orada ne yaptıklarını sordu. Emel apandisit ameliyatı olduğunu söyledi. Bunu takip eden haftalarda kendisini herkesten uzaklaştırmak istercesine daha da ulaşılmaz oluyordu. Kış gelirken iki arkadaş artık birbirine sadece hızla bir bakıp geçer olmuştu. Ocak ayında Emel, Hind'in bulduğu bir burs sayesinde derslerine devam etmek üzere Almanya'ya gitti. Miral, Emel'in öyküsünü yıllar sonra onu tekrar Berlin'de gördüğünde öğrenecekti. Emel, bir üniversitede mimarlık dersleri veriyordu. Kendisi de mimar olan kocasıyla orada tanışmıştı. Üç çocukları vardı ve ilk çocuğuna Mustafa adını vermişti. O kış yıllardır yaşanan en soğuk kıştı. Bir gece kar yağmaya başladı ve ertesi gün öğleden sonraya kadar durmadı. Miral tamamen beyazlara bürünmüş Kudüs'e tepeden bakıyordu. Kar Eskişehir ile şehrin modern kısımlarındaki binaların arasındaki tezatları hafifletmişti ve Arap ve Yahudi mahalleleri arasındaki mesafe kısalmışa benziyordu. Miral Emel için kaygılanmaya devam etti. Arkadaş hakkında sadece Hint aracıyla haber alıyordu. Almanya'da çok kar olmalı diye düşündü. Belki de bu onları birbirine yaklaştırırdı. Rana kardan dolayı babalarının ertesi gün gelemeyeceği korkusundan kurtulamıyordu. Yine de o da dirseklerini pencereye yaslayarak ablası gibi hülyalı gözlerle her şeyin üstünü örten muhteşem beyaz battaniyeye bakıyordu. Ertesi gün öğleden sonra bu saatte çoğunlukla öğrencilerin akrabalarıyla dolu olan bina lobisi sessiz ve terk edilmişti. Kızların çoğu yarım saatten fazla bekledikten sonra araba yolunun aşağısındaki kapıdan geçen olmadığından üzüntüyle odalarına dönmüştü. Miral ile Rana biraz daha beklemeye karar verdi. Ne de olsa diye düşündüler, babaları o kadar da uzakta oturmuyordu. Bir süre sonra sabırlarının mükafatını aldılar, zira karın yeniden başlamasına karşın bekçi kapıyı kapatmadan az önce Cemal kapıda belirdi. Babaların saçı kardan bembeyazdı ve siyah bir paltoya sarılmıştı. Araba yolunu tereddütlü adımlarla çıkar, siyah ayakkabıları taze bir birinkiye girerken kızları onu izledi. Miral ile Rana'nın neşesi muazzamdı. Odada ileri geri zıplamaya başladılar. Çıkardıkları gürültü yatakhanelerden duyuluyordu. Sadece kendi babalarını, kızlarını görmek için fırtınaya göğüs germişti. 10. ayrımın sonu, sayfa 136.